Ayrım 27. Sayfa 327. Donna. Ahlakçılık, ahlaksızlıkla eş değerdedir. Mistik çağın yeni bir ahlak anlayışında beraberinde getirdiğini gözlerinle göreceksin. Ahlakçılar yer ve gök arasındaki her şeyi ömürleri yettiği ölçüde işaretleme çabası içindedir. Bu ahlaksız, bu ahlaksız, bu da ahlaksız. Nereden mi biliyoruz? Çünkü biz ahlaklıyız. Tanrı katında davranışların ahlaka en aykırı olanı, başkalarının davranışlarını ahlaklı ahlaksız olarak tasnif etmektir. Bu kimseye verilmemiş bir yetkidir. Toplumun selameti adına söylenmesi gerekenler varsa da bu sevgi ve anlamaya dayalı İslam ahlakına uygun bir şekilde dile getirilmelidir. Ahlak ancak güzellikle anlatıldığında güzel ahlak olur. Güzel ahlak suçlamaz, dayatmada bulunmaz. Ahlakçıların suçlayıcı tavrının ahlakın kendisine verdiği zararı ahlaksızlar bile vermemiştir. Ben: İyi ama her şey böyle serbest olursa toplumun temelleri tehlikeye girmez mi? Donna: Toplumların dirliğini sağlayacak şeyleri antipatik ve katı söylemlerle toplumlara dayatmak, toplumların dirliğini tehlikeye atan şeyin kendisidir. Kimseyi yargılamadan, etiketlemeden, dışarıda bırakmadan toplumun hayrına olan her şeyin propagandası yapılabilir. Güzellikler güzellikle övülmelidir. Ben: Propaganda konusuna geldiğimiz iyi oldu. Erdemi teşvik etmek konusu kafamı kurcalıyor. Yani insan iyi ise iyidir. Erdemi yükselen bir değer yapmak bana zor görünüyor. Donna: Yanı başımda kozmosun yasalarının yazılı olduğu kitabıma bakıyorum. Zor diye bir kelimeye rastlayamadım. Ben: O zaman şöyle değiştiriyorum. Bunu yapman senin için çok kolay olabilir. Ama bunu yapabileceğine beni ikna etmen çok zor. Donna: Sence gazetelerin arka sayfa güzellerinin resimlerinin altında "dürüst erkekler bana çok seksi gelir" yazarsa erkek nüfusun yalan söyleme yüzdesi artar mı, düşer mi? Ben: Yalan dibe vurur. Monica Bellucci'nin beni seksi bulması için her şeyi yaparım. Hey, yalnız bir dakika. Bu söylem bana biraz taraflı geldi. Yoksa Tanrı da mı feminist? Donna: Feminist değilim çünkü ben kadının üstünlüğünü kimseyle tartışmam. Ben: Bir şey diyemiyorum. Ben korkarım. Tanrı ile konuştuktan sonra feminist olmaktan korkarım. Donna: Doğurgan bir cins, tanrısallığı da en yakından hisseden cinstir. Tekamülün tamamlamış bir ruh, yaşamlarının birinde anneliği mutlaka yaşamıştır. Gebelik sadece fizyolojik bir süreç değildir. Bundan daha da fazla ruhsal bir süreçtir. Tüm hormonal değişimler, tüm sancılar ruhsal bir hazırlık ve ruhsal bir ilerlemedir. Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik. Annesi onu karnında zorluk üstüne zorlukla taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Kur'an-ı Kerim Lokman Suresi 14. ayet. Biliyor muydun? Bu ayette karnında ve sütten kelimeleri geçmiyor. Bunlar tercümanların kendi akıl yürütmeleriyle ekledikleri karşılıklar. Tipik bir müteşabih ayetle karşı karşıyayız. Annesinin onu karnında taşıması ve 2 yıl süt vermesi ayetin sadece çağrışımıdır. Ayetteki mesaj annesinin yavrusunu taşıdığı yerin ruhu olduğudur. Yeni doğanın ruhu annesininkinden kopmuş, kendi fiziksel bedenine yerleşmiştir. Göbek bağı doğumdan hemen sonra kesilirken anne ile bebek arasındaki ruh bağı en güçlü haliyle 2 yıl devam eder. 2 yıldan sonra da anne ile çocuk arasındaki özel ruhsal bağ var olmaya bir ömür boyu devam eder. İkisi arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun. Ben: Donna, düşünüyordum da ben hayatımda bugüne kadar çok güzel haberler almışımdır. Üniversiteyi kazanmışsın. İşe kabul edildiniz. Peki gece sende kalıyorum. O zaman anlarsın ya. Kampanyanız kabul edildi. Sayenizde satışlarımız patladı. Tebrikler gibi. Böyle onlarca güzel haber aldım. Ama herhalde alıp alabileceğim haberlerin en güzeli bir gün cennete gireceğimin müjdelenmesi oldu. Ve bu haber Pollyanna'dan değil Kur'an'ın kendisinden geldi. Ve beni ikna etti. Avaz ciyak bağırmak geldi içimden. Hafiflediğimi hissettim. Donna, sen tekamül edip cennetine girdiğin gün ben de hafifleyeceğim. O gün ben de bağırmak isteyebilirim. Ben, cennet konusu geçmeden aşka geri dönmeliyim. Normal ya da eşcinsel olsun, aşkın bu kadar önem kazanmasında insanların mutsuzluğunun da etkisi var bana kalırsa. Bir çıkış yolu yok, kendi hayatını yaşamaya mahkum edilmişsin. Seni yargılamıyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Güzelliklere açılan tek kapı aşk oluyor genelde. Çünkü hayat sıkıntılarla dolu. İyi de neden bu kadar mutsuzuz biz? Donna, mutluluğun ne olduğunu konuşmuştuk. Şimdi sıra mutsuzluğa geldi. İnsanın üç temel ruh hali vardır. Mutlu, mutsuz ve beklentisiz. Tekamüldeki ilk basamaklar beklentisizdir. Beklentisizler hiçbir şeyi umursamaz, hiçbir şey ummaz. Mutsuzluk, mutluluk boyutuna geçiş dönemidir. İnsanın mutsuz olmaya başlaması, mutluluğun varlığını keşfetmesiyle başlar. Madem bu kadar güzel bir şey var, ben buna neden sahip değilim diyen kişi, beklentisizlik boyutunu geride bırakmış, gözünü tam da olması gerektiği gibi yukarılara dikmiştir. İlk çağlarda insanlar beklentisizdi, açlık vardı, savaşlar vardı, adaletsizlik her yerdeydi. Tüm bu zorlu koşullara karşın intihar hemen hemen hiç yoktu. Çünkü insanların mutluluk diye bir mefhumun varlığından haberleri yoktu. Mutsuzluk, mutluluk duygusunun keşfiyle başladı. Eğer bir köşede mutsuz bir insan görüyorsan, bilmelisin ki o beklentisizlik basamağını geçmiş, mutsuzluk basamağına yükselmiştir. Onun kaderinde sıra mutluluğa doğru yaklaşıyordur. Mutsuzluk, mutluluğun hemen öncesidir. Sana ruhun bir bedene sığmasının ne kadar zorlu olduğunu anlattığımı hatırlıyor musun? Ben, evet de kaç bin sene geçti, alışamadık mı hala? Donna, bedenine fazlasıyla alıştığın gün bu sefer de gerçekte bir ruh olduğunu unutmuş olursun. Mutsuzluk olarak adlandırdığın şey aslında ruhsallaşmaya olan ihtiyacını fark etme anıdır. Ben, insan ruhsallaşmayı unutursa ne olur? Donna, asıl acı o gün başlar. Ruhuyla bağını kaybeden insan, ben neden hayattayım sorusuna bir yanıt veremediğini fark eder. Buna yanıtı olmayan insan, uçurumun kıyısında intihar etmekten neden vazgeçmeliyim sorusuna da yanıt veremeyecektir. Gittiği psikiyatrist de ona beklediği yardımı sunamıyordur. Avrupa'da en yüksek intihar oranındaki meslek grubundan olduğu için. İnsan paketin üstündeki sigara öldürür uyarısını bile göremez olmuştur. Çünkü üzerinden akıtamadığı o sıkıntı onu zaten öldürecektir. O gün hastanelerde kuyruklar başlar. Çünkü ruh sıkıntısını senin en duyarlı olduğun yerinden, bedenin üzerinden sana anlatmaya başlamıştır. Trafikte küçük kazaların büyük kavgaları doğurması da bu yüzdendir. Ruh, varlığını bedene sığdırmaya çalışırken kendi masumiyetini de kaybettiği gibi karşısındakinin de masumiyetini göremez olmuştur. Mutsuzluk, küçük dostum, ruhunu unutmaktır ve bana inan bu taşınması imkansız bir yüktür. Ben, televizyonda asık suratlı bir psikiyatrist gördüğüm zaman hep düşünürüm. Mutluluğuna katkı sağlaması için gittiğin kişinin yüzündeki o mutsuz ifade yanlış adreste olduğunun bir göstergesidir. Diyetisyene gidiyorsun, adam şişmanlıktan kıpırdayamıyor. Bunun gibi bir şey bu. Donna, insanı psikiyatrist olmaya iten kendi ruhunu iyileştirme arayışıdır. Belki bunu başarmıştır, belki de başaramamıştır. Ben, peki sigarayı bırakma şansın var mı sence? Her yolu denedim. Kabak çekirdeği ye dediler. Bir gün bir baktım ki üzerimde iki paket taşımaya başlamışım. Biri sigara, diğeri kabak çekirdeği paketi. Donna, sigaranın sana verdiği zarar seni bir şeylerin tutsağı yapmasıdır. Ruh, bağımsız olmadığını görürse buna beden üzerinden tepki verir. Ben, fiziksel sağlıkla ruh arasındaki bağ bu kadar yüksek mi? Benim ne zaman kafam bozulsa, bir şeye takılsam grip olurum mesela. Kafam sık sık bozulduğu için bol bol grip oluyorum haliyle. Donna, fiziksel rahatsızlıklar öğretmendir. Görevi ruhun sıkıntılarını yansıtmaktır. Ruh görünmezdir. Onun bu soyutluğu onun ihtiyaçlarını algılamanı güçleştirir. Ruhunun ihtiyaçlarını görmen için onu dinlemen gerekir. Bu yüksek bir farkındalık gerektirir. Oysa tekamül sadece bilgelerin değil, genci yaşlısı tüm ruhların ortak konusu, ortak yurdudur. Ruhundaki yaralarına göz gezdirmemen, fiziksel rahatsızlığı bir öğretmen olarak hayatına kendi elinle tayin etmendir. Hastalık gerçekte ruhsal ihtiyaçlarının somut hale getirildiği, ete kemiğe büründürüldüğü haldir. İnsana sunulmuş büyük tekamül fırsatlarıdır. Kritik hastalıklar yaşamış pek çok insan bu süreçte hayatlarıyla ilgili büyük açılımlar yaşamışlardır. Yaşama bakışları değişmiş, fırsatı iyi değerlendirmiş ve hastalık öncesi dönemden çok daha mutlu bir yaşam sürme şansını yaratmışlardır. Mistik şifacılık, bedenin kişiye ruhundan gelen mesajları ilettiğini anlatır. Kur'an'da Fusilet suresinde bundan bahsetmektedir. Bu mesajı şahit kavramıyla simgelemiştir. 20. Sonunda oraya geldikleri zaman işitme, görme ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir. 21. Kendi derilerine dediler ki, niye aleyhimizde şahitlik ettiniz? Dediler ki, her şeye nutku verip konuşturan Allah bizi konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülüyorsunuz. 22. Siz işitme, görme ve derileriniz aleyhinize şahitlik eder diye sakınmıyordunuz. Aksine yaptıklarınızın birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. Kur'an-ı Kerim Fusilet Suresi. Ben, iyi de burada bildiğimiz anlamda bir konuşmadan bahsediliyor. Dona, bu kadar zamandır şikayet edip duruyorsun. Mideni karşına alıp konuşmayı hiç düşünmüş müydün? Ben, bu mümkün mü gerçekten? Eğer öyleyse bu inanılmaz gerçekten. Mideme o kadar kötü davranıyorum ki bana küfretmezse iyidir. Dona, İyi bir tefekkürün açamayacağı hiçbir kapı yoktur küçüğüm. Tıbben imkansız görünen hastalıklarda bile. Çünkü tüm hastalıklar nurada başlar. Ruhunun sesine kulak vermediğin için nuran kirlenmiştir. Kir üzerine yapışmış, hayatın içinden çıkılması zor bir hal almıştır. Ben, peki tıp neresinde duruyor bu söylediklerinin? Dona, tıp tedavidir. Ruhsallaşmaksa hasta olmamaktır. Ben, neden insanlara hastalık verip onları perişan ediyorsun şeklindeki sorumu da silmek zorundayım. Sorularını yazdığın kağıdı avucunun içi gibi bilen birini köşeye sıkıştırmak mümkün değil. Bunu anladım. Dona, arabanda benzin göstergesi olmasaydı neler olurdu? Ben, bir keresinde bozulmuştu, yolda kalmıştım. Benzincilere yürüyerek giderdim herhalde. Dona, teorik olarak deponda ne kadar benzinin olduğunu ve bu benzinin aşağı yukarı seni kaç kilometre götürebileceğini bildiğin halde, haklısın, bu durum seni yolda bırakırdı. İnsanlar da kendi yaşamlarında böyledir. Kapılıp gittiği gündelik hayatın koşuşturmacaları içinde ruhunun sesini duymaz olur. Yaşam insana çok şey öğretir. Buna karşın yaşam ruhunda çıkmayan lekeler bırakır. Ben, proaktif olmakla reaktif olmak arasındaki fark gibi. Sonunda ben de bu iğrenç kelimeleri kullandım cümle içinde. Dona, yaşanmışlıklar ruhta leke bırakır. Bu lekeler öğrenmenin karşılığında hesabına tahakkuk eden gelir vergisi gibidir. Sen bu lekelerin olası varlığını önceden kabul edersen, ruhunu gönüllü olarak arındırırsın. İçine dönerek, karmanı temizleyerek, tevbe ederek. Eğer içine dönmeyi unutursan, bunun sana hatırlatılması kaçınılmazdır. Önce ağrılar başlar, yani benzin ışığı yanar, sonra da yolda kalırsın. Büyük hastalıkların ruhtaki en büyük etkisi içine daldığın filmi durdurmasıdır. Mutsuzluğun yüzünden her gün can çekişerek gittiğin işindeki rutin tempo bir anda bozulur. İşten izin almak zorunda kalırsın. Bu, bazı toplantıların sen olmadan gerçekleşmesidir. Bu ilk derstir. Dışarıda bırakılırsın. Çünkü içerideyken sana zarar veren o şeyi görememişsindir. Dışarıda kaldığın süreyi iyi değerlendirirsen, ruhuna zarar veren şeyin ilk ipuçlarını alırsın. Evde hasta olarak kaldığın 2 gün, kendi içine yeterince dönemediysen, tanrısal ruhun 2 gün iznin sana yetmediğini hissedecek ve bedenindeki sorunu onarmayı erteleyecektir. Bu durumda doktorun bir ameliyata ihtiyacın olabileceğini sana uygun bir üslupla bildirir. Ameliyat, narkoz demektir. Bu dünya ile ruhsal bağının geçici bir süreyle kesilmesidir. Dikişlerin alınıncaya kadar geçen 2 haftada hala ruhundaki yaranın varlığını ve nedenlerini göremediysen, kader meleklerin doktorlarının üzerinden sana daha keskin mesajlar vermeye başlarlar. Stresten uzaklaşın, iş değiştirin gibi. sağlığına kavuşmayı, kendi dışındaki şeylere, örneğin o küçük haplara havale ettiysen, doktorun sana vücudunun ilaç tedavisine cevap vermediğini üzülerek bildirecektir. Bu, kaderin dönemeçlerinden birinde takılmış kalmış olduğunun tıbbi tercümesidir. Döndüğün köşelerin birinde ceketin bir çiviye takılmıştır. Hiçbir yere kıpırdayamaz durumdasındır. Sürekli devinim halindeki evrenin durağanlığına tahammülü yoktur. Kişi tekamülünün bir yerlerinde ciddi olarak sorun yaşamaktadır. Ölümün kıyısında geçen tüm o günlerde ruh halen bir gelişme kaydedememişse geriye tek çare kalmıştır. Karmanda yeni bir sayfa açmak, ölüm ve yeniden diriliş. Ben, bilgisayar kilitlendiğinde sistem yöneticileri aç kapa geçer derler. Hakikaten de geçer. Donna, ta ki sistem aynı dosyayı tekrar okuyuncaya kadar. Tekamülde bilmediğin soruları boş bırakabilirsin. Ancak bir tarihte o soru karşına tekrar çıkarılacaktır. Yeni yaşamına başlarken boş bıraktığın soru kaderine atılmış bir düğüm olacaktır çözülmeyi bekleyen. Ben, bu nasıl bir şey? Yani somut fikir alabilmek açısından. Kanser mesela, manası nedir kanserin? Donna, kanser kızgınlığın hafızasıdır. Eski deneyimleri toprağa verememekten kaynaklanır. Yüksek gerilim içinde patlamıştır. Kızgınlık sadece diğerlerine ilişkin olmak zorunda da değildir. Kendine kızmak şeklinde de gerçekleşebilir. Kabullenemediğin ve hatırladığında sana olumsuz enerji veren o duygu diğer hatıralarına da sıçramıştır. O bir şeye o kadar kızmış ve bunun sonucunda o kadar mutsuz olmuşsundur ki bu mutsuzluk hissi tüm geçmişini kaplamaya başlamıştır. O şey yüzünden tüm bir yaşamı toplam mutsuzluk olarak hatırlamaya başlamışsındır. Bu ruhuna yüklenmiş çok ağır bir yüktür. Bu durumda ruh giydiği bedene kanser çağrısı yapar. Beden ruhun emrindedir ve aldığı emirleri derhal yerine getirir. Ben, anlattığından kanserin de bir metafor olduğu sonucunu çıkardım. Donna, her hastalık insana dönük temsili bir anlatımdır. Kanserde tümörlü hücre kızgınlık veren deneyimi temsil eder. Bedeninde milyonlarca hücre, hafızanda da milyonlarca deneyim bulunur. Bir deneyimin ya da olgunun olumsuz enerjisi diğer deneyimleri de etkilemeye başlamasıdır. Ben, peki benim bu sırtım neden çok ağrıyor? Donna, sırt ağrısı hayatın senden desteğini çektiğini hissetmendir. Sırtını hiçbir yere dayayamadığın hissi seni kaplar. Bu durum fiziksel sırtının yükünü arttırır ve ağrıları doğurur. Ben, bu kader düğümleri sonraki yaşamda mutlaka çözülür mü? Donna, karmik düğümlerin 2, 3 ve hatta 4 yaşam boyunca çözülemediği çok olmuştur. Ben, amanın, ya ama bu düğüm her neyse ona bir işaret koysam fena olmaz mıydı? Yani geçmişten gelen bu meseleyle tekrar karşılaştığımda haberim olsun. Donna, hiç merak etme, bu anlar işaretlidir, onları mutlaka tanırsın. Ben, neyle işaretli bunlar? Donna, dejavu hissi. Bazı insanlar yaşadıkları anları daha önceden hatırladıklarına dair yemin edebilecek kadar emindirler. Bunda da haklıdırlar. Dejavu senin için altı çizilerek işaretlenmiş önemli anlardır. Bu anı daha önce yaşamıştım dediğin anlarda durup düşünmelisin. O anı hatırlayan ve hatırlatan ruhsal hafızadır. Donna, en son seni ameliyat masasında bırakmıştık. Doktorlar işini yapmış ama sen ruhuna gerekli operasyonel müdahaleyi yapamamıştın. İşte karmik, kronik düğümlü o yeni yaşamın üzerine bir mim konularak başlamıştı. Ben, nasıl? Donna, genetik rahatsızlığınla. Genetik rahatsızlığın ruh dilindeki karşılığı karmik sıkıntıdır. Bu fiziksel bir engellilik hali de olabilir. Fiziksel engellilik yaşamın hızlı rutininden alıkonmandır. Sana bir şefkat öğretmeni tahsis edilmiştir. Aynı zamanda hayata dışarıdan bakma lüksüdür bu. Fiziksel engellilik hali insanlara sıkıntı verici bir şey olarak görünse de gerçekte deniz manzaralı bir apartmanın üst katında kişiye özel döşenmiş bir dairedir. Her şeyi dışarıdan görebilirsin. Bu da filozof olmak için çok iyi bir fırsattır. Sana bir soru sorsam, en büyük fiziksel engellilik hangisidir desem bana ne cevap verirdin? Ben, tekerlekli sandalye mi? Donna, ondan daha da engelli. Ben, felçli mi? Donna, daha büyük bir engelden bahsediyorum. Ben, bilemedim. Donna, kafası seninkine yapışmış bir kardeşinle birlikte yaşamaya ne dersin? Üstelik kardeşin kendi ayakları üzerinde yürüyemiyor. Onu bazen kucağında, bazen de bir el arabasında taşıyorsun. Sana böyle bir engel verseydim, bana ne derdin? Ben, aman Tanrım. Donna, biliyor musun, o böyle söylemiyor. Kardeşim bana asla yük olmuyor. Biliyor musunuz, bu durum benim özgürlüğümü kısıtlamıyor. Kardeşini kucağında taşırken verdiği röportajdan. Ben, tekrar ediyorum, aman Tanrım, bu nasıl olgun bir ruh böyle? Rab ona kafasını istediği yere çevirme özgürlüğü bile vermeden, özgürlüğün ne demek olduğunu öğretmeyi başarmış. Her ikinize de şapka çıkarıyorum. Ama özellikle de ona. Ve ona gıpta ediyorum. Ya ben gerçekten çok şımarığım. Hiçbir kısıtım yok şu hayatta. Hala özgür olamıyorum diye yakınıyorum. Millet tekamülde nerelere gelmiş? Ben resmen uyuyorum. Donna, gördün mü bak, bütün kısıtlarına karşın özgürlüğü öğrendiği gibi bir de sana öğretti. Ben, iyi de fiziksel değil de zihinsel engelliysek ne olacak? Neyi nasıl öğreneceğiz? Donna, zihinsel engelli olmak düşünmeye engel değil. En geri derecede zekaya sahip insan da seninle aynı derecede geniş ufuklu bir ruha sahiptir. Geçmiş yaşamında zihnini susturamadığı için ruhsallaşamamıştır. Zihninin devre dışı bırakıldığı bu hayatında ruhuyla arasında artık hiçbir engel kalmamıştır. Bu yüzden zihinsel engellilerin senden daha derin düşünebildiğini söyleyebilirim. Ben, şimdi onlardan birinin aklından geçen bir cümlesini yazacaksın buraya. Kendimi aşağı atacağım ben de. Özgüven kalmadı bende. Bu arada ben engelli çocukları olan anne babalara hep hayran olmuşumdur. Asla seni seviyorum anne diyemeyecek bir evlada gösterilen bu sevgi, fedakarlık koşulsuzca sevmenin ta kendisidir. Donna, anne baba çocuk yani aile birey eşleştirmeleri ihtiyaçlara dayalı olarak düzenlenir. Şefkat görmen gereken bir yaşamın içindeysen kendini, tekamül reçetesi ötekine şefkat duymak olan bir annenin kollarında bulursun. Karşılıklı bir kazanım söz konusudur. Haberlerde izlediğin, engelli çocuğuna azimle yürütmeyi öğreten anne ve çocuğun olayında, yürümeyi öğrenen gerçekte her iki taraftır. Ben, vay be, anne baba seçimleri de ihtiyaca göre yapılıyor demek. Buna futbolda çalışılmış pozisyonlar diyoruz. Donna, bu seçimlerde senin de aktif rol aldığını söyleyebilirim. Ben, nasıl? Anket formu falan mı dolduruyorum? Donna, spermlerin mikroskobik görüntülerini gözünün önüne getir. Ben, kuyruğunu sallaya sallaya yarışan bir sürü komik yaratık. Donna, o görüntü benzer ihtiyaçlar içinde olan ve yeniden bedenlenme kuyruğundaki ruhların yarışıdır. Açılan pozisyonu en çok isteyen, en çok ihtiyacı olandır. O birinci gelir ve ailenin ferdi olarak doğar. Ben, her şeyin bir nedeninin olması bazen sinirlerimi bozuyor. Donna, her şey ama her şey senin seçimin. Sperm aşamasındaki bu seçim tümüyle ruhsal bir seçim olduğu için hatırlayamıyorsun, hepsi bu. Ben, sen yumurtaya ulaşmak için o kadar koştur, rakiplerini geride bırak. Sonra da ağlayıp zırlayarak dünyaya gel. İnsanların sağ solu hiç belli olmuyor. Donna, ruh halinden fiziksel haline geçiş sandığından çok daha zorlu ve ürkütücü. Ben, şu halimle diş macunu tüpüne sığmaktan çok daha zor olduğunu söylemiştin. Peki bu ruh nasıl bir şeydir? Nasıl görünür? Hangi renktedir mesela? Donna, senin aklına ruh deyince hep tek renkte, flu bir imaj geliyor değil mi? Ben, aynen öyle. Donna, ruhu hayalinde canlandırabilmen için renk ayarlarınla biraz oynamamız gerekli. Dünyada gördüğün tüm o cıvıl cıvıl renkler 3 ana renkten doğuyor, öyle değil mi? Ben, evet. Donna, sana ruhun sonsuz sayıda ana renkten meydana geldiğini söylesem? Ben, gözümün önüne getiremedim haliyle ama bunu duymak bile insanı çok etkiliyor. Donna, gözünün önüne getirememen çok doğal çünkü. Görme duyun 3 renkle sınırlandırıldı. İşte ruhun fizikselleşme çekincesi tam da burada başladı. Ben, ruh Tanrı'nın bir parçası ise bana tarif ettiğin şey yoksa? Donna, evet. Ben, tarif ettiğin bu şey aslında Tanrı'nın görüntüsü. Sonunda neye benzediğin hakkında fikir sahibi olabiliyorum. Bize kendini neden göstermiyorsun? Donna, ben göstermediğim için değil, Sen algılayamadığın için beni göremiyorsun. Ruhun sonsuz ana renkten olduğunu az önce öğrendin. Tek bir ruhun sonsuz renkliliğini sonsuzla çarparsan cevap sana Tanrı'yı verecektir. Üç ana rengin ötesini algılayamayan sen beni şu anda bu yüzden göremiyorsun. Zaten beni görmen, her şeyi hatırlaman olur ki bu da tekamülde erken finaldir. Bunun yerine ben algılayabildiğin renklerdeki eserlerimle kendimi sana hatırlatıyorum. Ben, peki bu ruh sabit mi durur?